İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Karadeniz Radyo, Aksu TV, Kaçkat TV, Çorum, Kanal 19, Mardin, Kanal 47, Sivas, Sipat TV, Tokat, Turhal, Süper TV ve Radyo, Uşak, Egem TV, Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Aramıza konuklarımız geldi. Arabel.
Fransa'dan. Arabel.
Evet. Ve Camila. Hoş geldiniz. Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Camila ve Vefa da Azerbaycan'dan kardeşlerimiz bizim. Maşallah.
Maşallah.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Belli başlı konular son derece önemli. Bunları sık sık tekrarlayıp doğruluğun anlatılması gerekiyor. Bunlardan tabii en önemlilerinden bir tanesi de Darwinizm. Darwinizm belasının dünyadan kalkması için Darwinizmin bilimsel olarak geçersizliğinin ve Darwinizmin getirdiği belaların sık sık gündeme getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle hocamız bu konunun çok üzerinde duruyor. 30 yıldır olan çalışmalarıyla ve bizlerin de üzerinde durmamızı çok önemli istiyor inşallah. Darwinizmin bilimsel geçersizliğinin anlatılması önemli. Aslında Darwinizm hiç bilimsel gerekçeleri ortaya konmadan bile çocukların bile anlayacağı kadar açık, geçersiz oldu. Yani küçük bir çocuk bile bu bir dünyaya geldiğinde, dünyayı gördüğünde, değil mi? Üç boyutlu bir görüntü var, rengarenk bir görüntü var, etrafında bir düzen var ve yokken var olmuş. Kendi kendine yaratmayacağına göre yaratıldığı çok açıktır. Bu içinde bulunduğu görüntünün de yaratıldığı çok açıktır. Beyninde oluşan bu görüntünün, renkli dünyanın, kokuların, tatların, değil mi? Dokunduğu zaman hissettiği algıların hepsinin bir yaratıcı tarafından yaratıldığı son derece açıktır. Yani aslında böyle karmaşık, kompleks bir konu yok burada. Son derece düz mantıkla yaratıcının varlığı son derece açıktır. Ama Darwinizm bir telkinle, güya bilimsel kisve altında karmaşık Latince deyimlerle, bilimselmiş gibi lanse edilerek telkinle insanlara inandırıldı. Yani hipnoz büyü gibi bir sistem. Bunun yapılmasının sebebi de tabii sıklıkla üzerinde duruyoruz. Ateizmin ayakta tutulması. Çünkü Darwinizm olmadığı takdirde bu pagan din ortadan kalkınca ateizm otomatik olarak çöker. Bir yaratıcının varlığı çok açık. Sadece Darwinizm kafaları bulandırıyor. Mesela Richard Dawkins var, dünyanın en ünlü ateisti. Diyor ki Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı. Darwin böyle bir şeyi mümkün kıldığı için işte Darwin kitabı desteklendi. Yoksa Darwin'in kendi ifadelerine baktığınız zaman iddiasının geçersiz olduğunu zaten kendisi söylüyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Çok açık bir şekilde. Ya hiç yoktur diyor hem de. Ya bir tane falan değil, hiç yoktur diyor. Hiç yoktur demek, evrim yoktur demek. Çünkü evrimin tek delili ara geçiş formlarında olabilir. Türler arası geçişte olabilir. Aynı zamanda Darwin bununla da yetinmiyor. O kadar çok itirafı var ki. Mesela diyor ki kendi şey için, bu iddiaları için. Teorim diyor sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Yani kendi iddialarına paçavra diyor zaten. Yani hiç kıymeti olmayan, bilimsel değeri olmayan saçma sapan iddialar diyor. Bakın yine başka bir mektubunda şöyle diyor. Oğlu tarafından basıldı bu mektupları. Bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Yani bakın hiçbir kanıt yoktur diyor. Az demiyor, biraz demiyor. Hiçbir kanıt yoktur diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Yani evrim zaten türlerin değişmesi demek. Diyor ki tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Evrim yoktur diyor. Darwin kendisi söylüyor bunu. Ama İşte desteklenmesinin sebebi ateizmi ayakta tutabilmek. O dönemin materyalist çevreleri Darwin'in bu iddialarını sırf ateizmi ayakta tutabilmek adına, materyalizmi ayakta tutabilmek için desteklediler. Yoksa Darwinistler de bunun doğru olmadığını bilir. Yani hele bilim adamları, şimdi bakıyoruz bilim adamları arasında çok sayıda Darwinist olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar bilim adamlığı olmuyor o zaman. Çünkü bile bile bilimsel gerçekleri çarpıttıkları için pagan rahipler oluyorlar. Darwinizmin olmadığını en iyi onlar biliyor zaten. Ama yalan söylüyorlar. Mesela bakın burada şimdi bir canlı organizma için şaşırtıcı miktarda çok DNA gerekir diye bir film var. Buna hep birlikte bakalım. Bunu bilen birisinin Darwinizme inanması imkansız. Allah'ın yarattığı çok açık. Bakın. Her insan hücresinde 3.4 milyar harflik DNA kodu bulunur diyor. Bakın şu sayfalarda gördüğünüz bu kodların hepsi, harflerin tamamı DNA'da olan bilgi. Bakın bu ciltler dolusu bilgi DNA'da var.
Body, skin,
same DNA, the same genes.
Evet, hücrelerin bu DNA'daki bu bilgiyi tanımaları, aynı bilgiye sahip olmalarına rağmen içinden kendi görevlerine ait bilgileri seçmeleri ve kendi görevlerini kusursuz yapmaları Allah'ın büyük bir mucizesidir. Bu çok açık. Çünkü bu kadar bilgi arasından, bakın gördük o harfler yazılı, binlerce sayfa dolusu harf sırası var böyle. Hücrelerin içinde bu bilgi minnacık moleküller tarafından alınıp seçiliyor ve kapkaranlık bir ortamda. Yani bu kadar bilginin, milimetrenin binde biri büyüklüğünde, bakın milimetreyi düşünelim. Milimetre böyle tırnağınızın ucu kadar bir yer. Bir milimetre. Onun binde birini düşünün. Tabii gözü göremiyor bunu, ancak mikroskopla bakmak gerekiyor. Onun içerisinde 1 milyon sayfalık bilgi var. Bütün bu harfler gördüğünüz böyle. Ama bu harflerin bir anlamı var. Yani anlamsız yan yana gelmiş harfler değil bunlar. Bunlar 25 bin tane gen içerisinde DNA'nın üzerine dağılmış bulunan 10 binlerce, 100 binin üzerinde proteini kodluyorlar. Ama proteinler de çok özel yapılar. Mesela protein gözümüzün lensini meydana getiriyor. Lens çok özel bir yapı. Ya da saçın içindeki keratin denen yapıyı meydana getiriyor. Saç. Ya da dişlerdeki maddeleri meydana getiriyor. Kemiklerdeki kolajen denen cildimizi oluşturan ve kemiklerde bulunan yapıları meydana getiriyor. Aynı zamanda hormonları yapıyor, enzimleri yapıyor. Mesela enzim dediğiniz zaman robot moleküller bunlar. Mideye bir şey yediğimiz zaman, midemize bir şey girdiği zaman, yağ ya da protein yapısında ya da başka yapılarda hemen bu enzimler gelip onları parçalamaya başlıyorlar. Yani muazzam bir kimya bilgisiyle yapıyorlar bunu. Ve bunun şifresi işte o gördüğünüz harflerin içinde var. Ve bunu arayıp bulan, o binlerce sayfa arasında ilgili bölgeyi, bilgiyi bulan, tabii muazzam bir akıl gösteren moleküller var. O molekülün aklı mı? Bu değil tabii ki. Kimin aklı? Yani bir molekül gidip de kapkaranlık bir ortamda 1 milyon sayfa arasında bir sayfayı eliyle koymuş gibi buluyorsa, onu bul deniyor çünkü ona emir veriliyor. Sen git diyorlar, şu sayfalık bilgiyi bul. Ve 1 milyon tane sayfa bilgi var. Nerede olduğu belli değil. Gidiyor eliyle koymuş gibi tek bir sayfayı alıp çıkartıyor, çekiyor o. Ve onun kopyasını çıkartıyor ve hemen üretimine başlanıyor. Sonra deniyor ki üretimi durdur deniyor, hemen durduruyorlar. Şimdi bu bir akıl değil mi? Ya burada böyle rastgelelik, başıboşluk olabilir mi? Tabii ki yok yani. Allah tarafından yaratıldığı son derece açık. Nitekim bakın baktığımız zaman, şimdi bakın ben size yine hücre içinden bir bölüm göstereceğim. Hücre içinde apayrı bir alem var. Yani Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah diyor Allah inşallah. Alemler var. Yani bizim gördüğümüz alem var. Atomun içinde ayrı bir alem var. Hücrenin içerisinde ayrı bir alem var. Evrende ayrı bir alem var. Şimdi bakın hücrenin içindeki alem, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yarattığı bu alem nasıl bir alem? Böyle bir şey tesadüfen olmuş olabilir mi? Bir şehirden bile daha kompleks yapısı olan bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bakın. Pardon. Bu hücrenin çekirdeğini görüyorsunuz. Çekirdeğinin kapıları var. Şimdi kapılarından içeriye gireceğiz. Bakın bu bir şehir gibi bir yapı. Bu sadece hücrenin çekirdeği. Kapılar var böyle ve bu kapılar adeta akıllı. Öyle herkesi içeri bırakmıyorlar. Sadece hücrenin izin verdiği, o kapıların izin verdiği moleküller buradan içeri girip çıkabiliyor. Bunlardan birinden içeriye giriyoruz. Bu bir tek hücrenin içerisi, bakın görüyorsunuz. Orada da apayrı bir alem var. DNA denen bu molekül var. Biraz önce gördük. 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgiyi taşıyor içerisinde. Bakın üzerinde muazzam bir bilgi barındırıyor ve moleküllerden oluşmuş. Şimdi bir yerde bilginin olması mutlaka bir akıl gerektirir. Yani kitaptaki kitaba baktığınız zaman herhangi bir kitabı eline alan bir kişi o kitabın tesadüfen olduğuna inanır mı? İnanmaz tabii ki. Neden? Çünkü kitabın içinde bilgi vardır. Kitabın bir tasarımı vardır. Dolayısıyla bunu mutlaka meydana getiren bir akıl vardır. O kitabı yazacak bir akıl gerekir. Harfleri yan yana getirecek. Anlamlı kelimeler, anlamlı cümleler olacak. Burada 1 milyon sayfalık bir bilgi var. Ve o kadar ufak ki. Ya kitap büyüklüğünde de değil. Milimetrenin binde birine sığdırılmış bu. Tabii ki bunun sonsuz akıl sahibi bir yaratıcısının olması gerekir. Şimdi bu DNA aslında böyle açık olarak durmuyor normalde. Kendi üzerine katlanmış olarak duruyor böyle. Paketlenmiş. Yani yumak gibi düşünün. O şöyle tabii 1 milyon sayfa yumak haline gelmiş. Bir tane moleküle emir geliyor. deniyor ki bir sayfayı git bul diye sen, bakın sadece geliyor DNA'nın neresindeyse, ki bunu hiçbir bilim adamı da insan da yapamaz, saniyeler içerisinde ilgili bölgeyi bulup açıyor. Açan moleküller var. Bakın enzimler fermuar gibi açıyor. Sadece ilgili yeri ama. Daha fazlasını değil. Sadece ilgili bölgeyi açıyor. Ve hemen kopyalama başlıyor. Başka robot moleküller geliyor. Ve kopyasını çıkartıyorlar buranın. Bakın mükemmel, eksiksiz çalışıyorlar. Oraya ilgili harfler, diğer moleküller getiriliyor. Tabii bunların getirilmesi de ayrı bir mucize. Ve bunların hepsi için proteinler gerekiyor. Bakın kopya çıkartıldı. Kopya hücre çekirdeğinin içerisinde çıkartıldıktan sonra protein üretilmesi için farklı bir ortama gidecek. Bakın gele kapıya geliyor. Kapı tanıdığı için onu. Bu da bir akıl gerektirir. Yani bir kapının bir gelen kişiyi tanıması nasıl olur? Mesela siz evde oturuyorsunuz. Zil çalıyor. Gidip delikten bakıyorsunuz. Tanıdığınız biri ise kapıyı açıyorsunuz. Tanımadığınız, şüphelendiğiniz birisi sizi içeri bırakmıyorsunuz. Bu bir akıl değil mi? Akıllı bir insan yapabilir bunu ancak. Tesadüfen olan bir şey mi bu? Değil. Tanıyan birini tanıması insanın. Bu kapı da öyle. Gelen molekülü tanıyor. Bakıyor böyle. Ha diyor, bu diyor benim dışarı bırakabileceğim bir molekül diyor. Açılıyor bakın kapı, dikkat ederseniz. Oradan geçiyor. Bu da bir akıl. Allah'ın aklı işte inşallah. Bakın bıraktı dışarı şimdi. Kopya. Bu kapılar da protein yapısında. Onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın hücrenin çekirdeğinden çıktı. Hücrenin sitoplazmasında geliyor. Protein fabrikasına geliyor. Bunlar da protein yapısı. 55 parçadan oluşuyor. 55 tane protein var içinde. Üzerine bağlanıyor. Şimdi bunlar da kopyayı tanıyorlar. Yani protein fabrikası orada duruyor dışarıda. Molekül geliyor onun yanına. Geldiği anda önce ufak parçası, sonra büyük parçası fabrikanın üzerine kapanıp kopyalama işlemi başlıyor. Durup dururken olmuyor bu. Onlar da, bakın protein fabrikası da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani hem DNA'nın hem protein fabrikasının aynı anda var olması gerekiyor. Biri diğerinden önce olamaz. Yani sadece önce DNA oldu diyelim. Protein fabrikası yoksa hiçbir şey ifade etmez. O parçalanır gider. Sadece protein fabrikası olsun, DNA olmasın, yine hiçbir şey ifade etmez. Mutlaka doğru genetik kodun getirilip proteinin üretilmesi gerekiyor. O protein fabrikası da parçalanır gider. İkisi aynı anda var olması gerekiyor ve protein fabrikasının kodunun DNA'da var olması gerekiyor. Bu da akıl. Bu da Allah'ın sonsuz aklının tecellisi işte. Bakın evrim her aşamada çöküyor. Kusursuz bir yaratılış görüyoruz. Bakın fabrikada üretim başlıyor. Bütün amino asitler, bunlar proteini oluşturan amino asitler, tek tek taşıyıcı moleküller tarafından getiriliyor ve kopyanın üzerine yerleştiriliyor. Bakın özenle. Ama her birinin doğru olması gerekiyor. Nasıl doğru biliyor musunuz? Şöyle doğruluğu da şu şekilde oluyor. Bu kopyanın üzerinde 3 tane harf var. Bu 3 harfe karşılık gelen, mutlaka ona karşılık gelen başka 3 harf var. İşte hangi harfler karşılık geliyorsa o ilgili taşıyıcı molekül amino asidi getiriyor. 20 çeşit amino asit var, 20 çeşit taşıyıcı molekül var. Gelip kopyanın üzerine yapışıyor. Yani eksiksiz ve kusursuz olarak kopyalama ve üretim meydana geliyor. Yani hiçbir hataya yer yok burada. Bakın her biri özenle getiriliyor, yerine yerleştiriliyor. Kim getiriyor bunları? Kim tasarlamış, kim yaratmış? Allah yaratmış tabii ki, çok açık inşallah. Bakın hepsi birleştiriyor amino asitleri, her gelen taşıyıcı ekliyor. Görevi bitince ayrılıp oradan gidiyor. Bu işte protein fabrikasında gerçekleşen bir üretim. Çok daha hızlı oluyor. Burada çok ağır çekimle izliyorsunuz. Bakın mükemmel bir protein meydana getiriliyor. Bunlardan saniyede kaç tane yapılıyor biliyor musunuz bir hücrede? Şu gördüğünüz üretimden her saniye 2000 tane yapılıyor. Yani vücudumuzda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon çok büyük bir rakam. Yani 100 trilyon böyle insanın aklını kavrama sınırlarının ötesinde. Her biri bir şehir kadar. Yani vücudumuzda 100 trilyon tane İstanbul gibi şehir var. Hepsi uyum içinde çalışıyor bunların. Her birinde bir saniyede 2000 protein, bir saniyede 2000 protein, 200 katrilyon protein her saniye üretiliyor vücudumuzda. Ve hiç hata yok. Hatalı olan çok az sayıdaki protein hemen hatası fark edilip imha ediliyor, parçalanıyor. Asla şeye girmiyor, görev başına gitmiyor. Çünkü zarar verir vücuda. Onu tanıyan da ayrı bir akıl var. Onlar da hata kontrolü yapıyorlar. 2000 tane protein üretiliyor ama 2000'inde kontrolden geçiyor. DNA kopyası çıkartılıyor, hemen kontrolden çıkıyor bir hata var mı diye. Hatayı tanıyan özel proteinler var. Bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın iç içe geçmiş sistemler, yani öyle bir yaratılış mucizesi ki bu. Bunun bir kısmını bilen bir insanın anında iman etmesi gerekir. Bu hücrenin içine girdiğimizi düşünelim biz. Değil mi? Küçülsek böyle insan, bütün o Darwinist bilim adamlarını toplayın, Charles Darwin, hepsi grup halinde, Richard Dawkins falan hücrenin içine girseler, bu alemi kendi gözleriyle görseler, böyle proteinlerin üretildiği, yürüyen proteinlerin yük taşıdığı, içinde yollar olan, fabrikalar olan, laboratuvarlar olan, enerji santralları olan bir alem böyle. En büyük şehirden daha kompleks bir yapısı var. Tesadüfen olmuş diyebilir mi orada? Diyemez. Değil mi? Allah'ın yarattığı çok açıktır işte. Bakın, alemlerin Rabbi olan Allah, her yerde ayrı bir alem var. Atomda da ayrı bir alem var. Mesela atomun çekirdeği var. Atomun çekirdeği, atomun %1'ini oluşturuyor. Milimetrenin 10 milyarda biri büyüklüğünde. Atomun %99'u boşluktan oluşuyor. Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar denen yapılar var. Etrafında da elektronlar var. Elektronlar artık o kadar ufak yapılar ki, böyle milimetrenin milyarlarca katında biri kadar büyüklükteki yapılar. 7 kat düzlemde hareket ediyorlar. Mesela bir atomda 100 tane elektron bulunabiliyor. Çekirdeğin etrafında hareket eden ve 7 kat bölme var. Her katta ayrı ayrı elektronlar bulunuyor. Bu elektronlar milimetrenin 10 milyarda kadar büyüklüğündeki hacim içerisinde, her bir düzlemde saniyede, bakın saniyede 1000 kilometre ile 100 bin kilometre arası bir süratle hareket ediyorlar. Şimdi milimetrenin 10 milyarda birini düşünelim. Onun içinde saniyede 1000 kilometrelik bir hareket yapan ya da 100 bin kilometrelik bir hareket yapan elektronun yaptığı hareketin sayısını bir kavrama sınırlarının ötesinde, değil mi? 100 tane elektron var burada. Hiç çarpışma olmuyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ve 14 milyar yıldır Big Bang'ten itibaren elektronlar birbirleriyle hiç çarpışmıyorlar atomun etrafında. Yörüngelerini biliyor, hepsi yerini biliyor, yörüngesini biliyor. Asla çarpışmıyor. Yani karşıda böyle elektronlar dört dönüyor 100 bin kilometre şeyle, milimetrenin 11 milyarda biri büyüklüğündeki alanda, ama asla çarpışmıyor. Çünkü çarpıştırılmıyor Allah tarafından. Yani bunun böyle tesadüflerle şeylerle, tesadüf, yani tesadüf diye bir şey yok, ama tesadüf olduğunu bir an düşünsek madde anında yok olur. Zaten Big Bang'te yoktan var olamaz. Yani yokken bir şey kendi kendine nasıl var edebilir ki? Kendi kendine olmaz. Yok olan bir şeyi ancak bir yaratıcı yaratabilir. Allah Big Bang'le yaratmıştır, yoktan var etmiştir. Bu hücredeki sistemleri Allah her an kontrol ediyor. Yani bu parçaları, hücreyi meydana getiren parçaları siz bir araya koyduğunuz zaman bir canlı hücresi olmaz asla. Mutlaka yaratıcının anan kontrol etmesi gerekir. Nitekim Allah bunu ayette bildiriyor. Allah, şeytandan Allah'a sınırım, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an, bakın her an kudreti altında tutuyor. Eğer Allah böyle yapmasaydı diyor, ondan sonra onları kim tutabilirdi? Yani Allah'ın her an yaratması, bir düzeni yaratması olmasa darmadağın olur bütün sistem. Bir an bile yürümez. Yani böyle bir karmaşık sistem tek bir an bile işlemez. Orada onları işleten sonsuz akıl, sonsuz güç sahibi bir yaratıcı var inşallah. Bilim de bunu gösteriyor bize. Çünkü bilimi yaratan Allah. Eğer Allah hücreyi yaratmasa, hücrenin organellerini yaratmasaydı, DNA'yı yaratmasaydı, genetik, biyokimya, moleküler biyoloji bilim dalları olur muydu? Olmazdı. Değil mi? Biz Allah'ın yarattıklarına baktığımız zaman inceliyoruz onu. Genleri inceliyoruz, DNA'ya bakıyoruz. DNA'nın nasıl kopyalandığına bakıyoruz. Hangi enzimler burada görev almış? Protein fabrikalarını inceliyoruz. İşte bu incelemelerin sonucundan, Allah'ın yarattıklarını incelediğimiz zaman genetik bilim dalı oluyor. Demek ki genetiği yaratan Allah. Allah'ın yarattıkları olmasa genetik olmaz. Enzimlerin birbirleri arasındaki reaksiyonlara bakıyoruz. Kimyasal reaksiyonları hücrenin içerisindeki, bu biyokimyayı meydana getiriyor. Biyokimyayı yaratan Allah. Evreni, uzaya bakıyoruz. Uzaydaki bütün atomların hareketlerini inceliyoruz. Galaksilerin hareketlerini inceliyoruz. Bundan astronomi ve fizik bilim dalları doğuyor. Demek ki fiziği ve astronomiyi yaratan Allah. Allah'ın yarattıklarının incelenmesi. Bilim mutlaka Allah'a götürür, Allah'ın varlığına götürür. Bir aklı başında bir insan doğaya baktığı zaman, incelediği zaman, ki Allah bilime emrediyor Kur'an'da, mutlaka bir yaratıcının sonsuz varlığını ve aklını kavrar ve Allah'ı tesbih eder. Bilimin amacı budur zaten. Allah'ı yüceltmek, Allah'ı tesbih etmektir. Biz bilimsel delillere bakarak, mesela hücredeki bu akla baktığımız zaman, bunun Allah'ın aklının tecellisi olduğunu biliyoruz. Allah'ı biz tesbih ediyoruz, Allah'ı yüceltiyoruz. Yani güzel bir resim gören birisi ressamı takdir eder, değil mi? Vay canına, resim ne iyi olmuş, bravo resme, bak kendi kendine ne güzel yapmış diye zırvalar mı? Zırvalamaz. Darwinizm işte böyle bir zırva. Resme bakan birisi güzel bir resim gördüğü zaman, ne güzel ressam, ne güzel yapmış der. Biz Allah'ın sanat eserlerine bakıyoruz doğada işte. Allah'ın varlığını kavruyoruz ve Allah'ın aklını takdir ediyoruz, tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz inşallah.
İnşallah. DNA dedin hocam. İnşallah senin anlattıklarının bir özet benzer şeyini bu kadar kartonlarda hazırlanmış bir şekilde özlü olarak bir anlatalım. Bakın şimdi DNA böyle milimetreden çok daha küçük, gözle göremeyeceğimiz bir molekül. Ama içinde 1 milyon sayfa bilgi var. 1 milyon sayfa bilgi var. Yani bu odayı doldursanız kitaplarla o odaya sığmaz. Yani böyle o kadar bilgi var. Şimdi bilgi apayrı bir olay. Bilgi kendiliğinden oluşan bir şey değil. Yani taş, toprak gibi onlar da kendiliğinden oluşmaz. Ama bilgi bir akıl ürünüdür. Akıldan çıkar. Mesela sizin işte vücudunuzda 206 kemik var, 600 kas var. Bunların olacağı, milyonlarca sinir hücresinin ve ağının birbirine bağı, bunların hepsinin bilgisi var. Her insanda hangisi ne kadar olacak, hangi hayvanda ne kadar, bunlar kodlanmış, şifrelenmiş. Bilgi Allah'ın sonsuz ilmini gösteriyor. Şimdi DNA bir tane molekül içinde bir kopyalanmasına bakalım. Şimdi bunların içinde DNA'nın kopyalanmasında enzimlerin akılcı faaliyetleri var. Bakın vücudun bilgi bankası DNA sarmalını görüyoruz. DNA kopyalanmadan önce DNA şeridini ikiye ayırmak için özel bir enzim gelir. Bakın bu görevli. Yani ne yapacağını biliyor. Yani daha önceden bir bilgiye sahip ve bir görevlendirilmiş birisi.
Hayır bir de hocamız dedi yani bu o kadar ince bir şey ki. Bu böyle milimetrenin milyonda biri kalınlığında DNA. Normalde parçalanır değil mi? Tuttuğunuz anda siz neresinden tutsanız parça parça olur. Bunu ayırmak için ama parçalanmadan ayırmak için. Bakın milimetrenin milyonda biri büyüklüğündeki bir şeyi böyle birbirinden düzenli olarak ayıran bir şey tasarlanmış. Bir şey yaratılmış. Tasarlanmış derken Allah affetsin yani Allah tasarlama ihtiyacı yoktur da. Allah ol der ve olur. Özel olarak yaratıldığı çok belli. Yani sırf bu görev için ve bunu mükemmel yapacak gibi. Bunlar böyle atomik büyüklükteki moleküller.
Fermuarı açar gibi o evet. Değil mi? O özel bir şey yaratılmış. Bakın turuncu renkte görülen bu enzim DNA'nın helix şeklinde sarılmış kollarını bir fermuar gibi açar. Ya o bilgiye sahip size verilse yapamazsınız yani bunu. Yeşil renkte gösterilen enzim DNA'nın kolları birbirinden ayrılırken yeniden dolanmalarını engellemek için her iki kolu sabit tutar. Bakın yardımcı geliyor ve bu işler karanlıkta oluyor. Yani hangi enzim hangi görevde olduğu belli. Mesela tutacak tutanlar var ve ayıranlar var. Birbirine karışmıyor, birbiriyle çarpışmıyor, çakışmıyor. Herkes görev şuurunda. Değil mi? Bu enzimler şuurlu olmadığına göre Allah'ın emriyle hareket ettikleri açık. Bu esnada bir başka enzim her iki DNA şeridinin karşısına uygun bilgileri ekler. Bakın sarı renkte görülüyor. Bilgi ekliyor. Yani bu muazzam bir sistem. Böylece iki adet DNA sarmalı oluşmaya başlar. Özel görevli bir enzim daha DNA zincirindeki tüm basamakları tek tek kontrol eder ve bir hata varsa tespit eder. Bakın muazzam bir olay. Yani karanlığın içinde DNA zincirinin içinde bir hata var mı diye bakıyor. Yani hatayı kavrayabilecek bir akla sahip olması, tespit gücüne sahip olması, onu görmesi gerekiyor. Yani onun düzelmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor aynı zamanda.
Tabii yanlışın ne olduğunu bilecek ve doğrusunu da bilecek. Doğrusuyla değiştiriyor bunu. Bu ancak akıllı bir akıl yapabilir yani bunu. O da onun aklı değil belli ki Allah'ın aklı.
Bakın bulduğu bir hata olduğunda onu yerinden çıkarır. Yani bir DNA'nın içinde 3 milyar harf var değil mi hocam? Yanlış söylemiyorum.
Evet, 3.2 milyar.
3.2 milyar harf karanlığın içinde hata olanı tespit ediyor. Ve bu böyle yani saniye saliselerle olan bir şey. Yani biz böyle konuşurken bir anda içinde bu yapılıyor ve onu yerinden çıkartıyor.
Şöyle yapılıyor. 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücrenin içerisindeki hata taraması her an gerçekleşiyor vücudumuzdaki hücreler. Yani hatalı bir hücre var mı, hatalı bir yapı var mı diye günde defalarca yapılıyor bu yani. Böyle bir kere de değil. Bakın 100 trilyon.
Bu sırada bir başka enzim boş kalan yere doğru parçayı getirir ve yerine yerleştirir. Yani bakın muazzam bir olay var. Bir başka enzim diğeri hatayı tespit ediyor, alıyor onu götürüp çıkartıyor. Anında o hatanın nasıl düzelmesi gerektiğini bilen birisi var yani, bir şey var. O enzim karanlıkta, garibim, aklı yok bir şey yok, geliyor onu yerine başka bir şey koyuyor, harf koyuyor oraya, düzeltiyor hatayı. Bu bir akıl ürünü. Yani bu kendi kendine olacak bir şey değil. Devreye giren üçüncü bir enzim de DNA zincirindeki kopukluğu görüp gelir ve uygun malzemeyi kullanarak tamir eder. Bakın işte, yani böyle bir fabrikada nasıl işler bir düzen içinde, değil mi? Mühendislik bir plan içinde yürüyor. Ondan çok daha mükemmel, çok daha kompleks, mükemmel ve hatasız işleyen böyle devasa fabrikalar var vücudun içinde. Yani milimetrik ama devasa böyle ve mükemmel işliyor. Ve karanlıkta ve şuursuz enzimlerin birbiri içinde görev paylaşımı halinde. Bu bize Allah'ın varlığını, kudretinin sonsuzluğunu, ilminin sonsuzluğunu gösteriyor inşallah.
İnşallah. Darwinizm dinin önündeki, zahiri olarak tabi Allah'ın kaderle yaratması en önemli engeldir. Çünkü bir yaratıcının varlığını inkar ettiği için ve bunu bilimsel kismi altında meydana getirdiği için, öyle iddia ettiği için daha doğrusu, elindeki en önemli engeldir ve buna karşı bir fikri bir mücadele gerekiyor. Darwinizm aslında yobazlığın ta kendisidir ve en büyük yobazlıktır. Çünkü Sümerler de aynı şeyi söylüyorlardı. Ta Sümerlerden kalma, eski Yunan'dan, Mısır'daki Firavun'dan kalma. İki türlü yobazlık vardır. Biri bu Darwinizmin getirdiği yobazlık. Bir de dine ekleme çıkarma yapılmasıyla meydana getirilen yobazlık. Bunda da münafıkların rol aldığını görüyoruz. Darwinizm kafirlerin sistemidir, küfrün sistemidir, deccaliyetin sistemidir. Aynı zamanda deccaliyet yobazlığı da kullanır. Çünkü münafıkların Kur'an'a yaptığı eklemeler ve çıkarmalarla ayrı bir din getirilmiştir. Yani şeytan bu sistemlerle insanların dini yaşamalarını, Allah'a ibadet etmelerini engellemek ister. Ve böyle bir Allah'ın tabii kaderinde dilemesiyle böyle bir sistem meydana gelmiştir. Deccaliyetin sistemi Darwinizm günde 99'una ikna etti. Bir de dinin dışında bir din meydana getirilmesiyle meydana gelen yobazlık sistemi vardır. Ayrı bir yobazlık sistemi. Darwinizm de yobazlığın dik alasıdır. Çok büyük bir yobazlıktır. Çünkü ta Sümerlerden kalma bir pagan dinidir. Onu bilimsel delillerle çürütüyoruz. Münafıkların da çalışmalarıyla, hurafelerle işte ayrı bir din meydana getirilmiştir. Münafıklar da İslam'ın dinin hakimiyetinin önündeki en şiddetli düşmandırlar. Yani hiçbir zaman İslam'ın hakim olmasını istemeyen, Allah'ın özel olarak tanıttığı bize ve sakının dediği, yani münafıklardan sakınılmasını emrettiği mahluklardır. Bu pislikler, bakın, inkarcılarla, Müslümanlara karşı olanlarla işbirliği yaparlar. Yani Müslümanların olmamasını isteyip, İslam'ın hakim olmamasını isteyen bu münafıklar, İnkarcılarla bir araya gelip sırtlarını inkarcıları dayayarak, ki onlardan cesaret alırlar, Müslümanlara karşı aleni mücadele verirler. Şimdi Allah bunların mücadele ederken nasıl mücadele ettiklerini, aslında öyle ortaya çıkarak böyle aleni yapılan bir mücadele değil münafıkların mücadelesi. Allah buna dikkat çekiyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırız. Şöyle buyuruyor Allah: onlar iyice korunmuş şehirlerde veya duvar arkasında olmaksızın sizinle toplu bir halde savaşmazlar. Yani kendilerini ortaya koymadan, gizli faaliyetlerle, küfürle işbirliği yaparak Müslümanlara karşı bir mücadele verdiklerini söylüyor Allah münafıkların. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Şimdi münafıklar aslında Müslümanlardan ayrıldıktan sonra bir araya gelirler. Hepsi hocamız demişti, böyle hani pislik böceğinin pislikten ayrılamaması gibi. Bunlar da, bu pislikler bir araya toplanırlar. Ama kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır diyor Allah. Yani birbirlerinden de nefret ediyorlar. Çünkü bir münafığın ne kadar ahlaksız, alçak, şerefsiz olduğunu bilir. Bu yüzden de hiç güvenilmeyeceğini bilir. Kendisini de bildiği için, onun da aynı durumda olduğunu bildiği için. Kendisine de bir gün ihanet edeceğinden emin olduğu için de asla birbirlerini sevmezler, nefret ederler diyor bakın Allah. Bu şüphesiz onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla böyledir. Bunların tabii ahmak kafalarıyla düşünme sistemleri yok ve mantıklı düşünemiyorlar. Şeytan ele geçirdiği bu akıllarına hükmeder şeytan bunların böyle. Sonunda boğar onları ve felç olurlar. Yani bir akletmeyen bir topluluk diyor Allah. Müslümanların kendileri gibi olmasını istiyorlar. Bunu yaparken de bize katılın derler. Yani münafıkların yaptığı bize katılın, dinsizliğin, ahlaksızlığın propagandasını yaparak ama bize katılın derler. Yani Müslümanların da onlar gibi dinsiz, ahlaksız bir hayat yaşamalarını isterler. Münafık iki yüzlü yalan söyleyen, Allah'a inanmadığı halde inandığını söyleyen adam modeli olduğu için ve ahlaksız olduğu için Müslümanların da onların yanına gelip onlar gibi ahlaksız, dinsiz, böyle bir şerefsiz bir hayat yaşamalarını, alçakça bir hayat yaşamalarını isterler. Ama tabii Müslümanlar buna hiç itibar etmez. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine, bakın Müslümanlara, hatta bunların içinde soy bağı olanlara, mesela onların için soy bağı çok önemlidir. Hocamız bunu açıklamıştı. Kur'an'a göre bağ ancak imanlı olur. Yani bir insanın en yakın akrabaları, annesi, babası, kardeşleri eğer dinsizse, küfürse, kafir hükmü neyse ve münafıksa bu soy bağının hiç önemi yoktur Müslümanlar için. Ama münafıklar için vardır. Şundan dolayı vardır. Onu da mal kaygısıyla yaparlar. Yani tek soy bağının tek önemi ona bakacak, ona bir gelir sağlayacak biri olmasıdır, akraba olması. Tek önemi bundan kaynaklanır. Yoksa ahiret de Kur'an'da bildirilen bir gerçek bu. Hocamız da anlatmıştı bunu. Bütün akrabalarını, hatta bütün insanları fidye olarak vermek istiyorlar. Bütün dünyadaki mal, her şeyi. Böyle ahlaksız, şerefsiz bunlar. Yani böyle soy bağının bu bakımdan bir önemi yok. Ama kardeşlerini bize gelin diyenleri bilir diyor Allah. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Zorluğa gelmiyorlar. Hiçbir riske girmek istemezler. Müslümanlardan farkı budur. Allah yolunda mücadele etmek istemezler. Geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Allah bunların son derece cimri ve egoist, sırf kendini düşünen, kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir yapıları olduğunu bildiriyor. Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Çok korkak oluyorlar. Ve bu korkaklıkları bütün bakışlarına, yüzüne, vücuduna, sağlığına yansıyor. O korkaklık içerisinde, o korkular içerisinde yanayıp eriyip tutuşuyorlar böyle inşallah. Ve bu sağlıklarını da bozuyor. Bakışları zaten bozuk, tavırları bozuk, her şeyleri bozuk. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Keskin bir dilleri var böyle. İncitici ve keskin bir yapıları var. Korku gittiğinde birdenbire hemen palazlanıp bu şekilde bir şeye giriyorlar, tavra giriyorlar. Allah bunu bildiriyor. İşte onlar iman etmemişlerdir. Ama Allah onların iman etmediklerini bildiriyor. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Şimdi bu tabi ahlaksız yapıları, kardeşlerine gelin demelerine hiçbir şey ifade etmiyor. Allah tabi Kur'an'da bakın akraba bağının neye göre, hangi şeye göre olması gerektiğini şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Eğer diyor Allah, babalarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz yani akrabalarınız, soyunuz, ticaretiniz, asker getireceğinden korktuğunuz ticaret, evler size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimliyse bekleye durun diyor Allah. Yani bu şu anlama geliyor. Allah katında önemli olan soy bağı değil, ona göre hareket etmek değil ve dünyevi çıkarlara göre hareket etmek değil, Allah yolunda mücadele etmek, cehd etmek. Allah sadece buna değer veriyor inşallah. Bu, ama tabii ki akrabaları Müslümansa, inananlarsa başının üstünde yeri var. Ama münafıksa ve kafirse onun artık bir önemi kalmıyor. Akrabalık bağının bir önemi kalmıyor burada. Akrabalık bağı imana göre olmuş oluyor. Zaten dediğim gibi ahirette de onu fidye olarak vermek istiyorlar. Yani onun açısından bir değeri yok. Sadece çıkar olarak ona önem verirler. Tabii Allah münafıklara karşı gösterecek bu ahlaksızlara karşı, bu kadar alçakça yapıları olan bu pisliklere karşı nasıl tavır gösterilmesi gerektiğini yine Kur'an'da bildiriyor. Bakın Allah mesela münafıkların sırdaş edinmememizi söylüyor. Yani onları dost ve sırdaş edinmememizi. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi, münafıkları, veli, dost ve müttefik edinmeyin ki onlar kafirlerin mezar halkından umut kesmeleri gibi ahiretten umut kesmişlerdir. Allah onları dost edinmeyin diyor. Yani burada tabii akraban da olsa, kardeşin de olsa, anan baban da olsa, amcan dayın da olsa hiç fark etmiyor. Münafık apayrı. Onları dost edinmeyin diyor. Allah'ın kesin emri var. Öğüt alacaklarsa öğüt vermek. Bakın Allah onu da şöyle bildiriyor. İşte bunların Allah kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver. Ve onlara nefislerine ilişkin açık ve etkileyici söz söyle. Yani öğüt alacaklarsa öğüt verilir. Zaten peygamber dönemindeki münafıklar peygamberimize onları tanıyacak bir ilim vermişti. Normalde peygamber de tanıyamıyor ama Allah'ın verdiği özel ilimle onları bakışlarından tanırsın diyor Allah. sözlerin söyleniş tarzından tanırsın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi döneminde de hadislerde de bildiriliyor bu. Tabi Kur'an'daki bu ayetin işari anlamıyla da işari anlamlarıyla da Mehdi ile tanıyor. Ama onları öğüt vererek, değil mi? Ahiretlerin kurtulması için sonuna kadar çabalıyor. Ama öğüt alacakları ölçüde inşallah. İnşallah. Ondan sonra bunlar da zaten dönem dönem demişti hocamız. İlk geldiklerinde yani itaat mesela çok ağırlarına gidiyor. İtaat hiç istemezler ama göstermelik olarak itaat ediyorlar. Göstermelik olarak namaz kılıyorlar. Göstermelik olarak mallarını da veriyorlar. Çok istemedikleri halde diyor Allah. Bakın istemedikleri halde namaz kılıyorlar. İstemedikleri halde mallarını veriyorlar. Sonra yavaş yavaş azgınlıkları artmaya başlıyor. Ondan sonra onların Müslümanların içerisinde istibari faaliyetler yapacaklarını bildiriyor Allah. Bu artıyor artıyor. Faaliyetlerini arttırıyorlar. Çatlama noktasına geliyorlar. Çatlıyorlar, ayrılıyorlar. Ondan sonra şeytan bunların iyice bünyelerini yavaş yavaş ele geçiriyor böyle. İyice azlık azgınlıkları artıyor. Şeytan tam kontrol altına alıyor ve felç oluyorlar. Artık ondan sonra tam şeytan olmuş oluyor. Yani şeytanın bütün özelliklerini görüyoruz üzerinde böyle. Şeytanın özellikleri nedir? Mesela Allah'a itaat etmemesi. İtaat ağrına geliyor şeytanın. Hazreti Adem'e secde et dediğinde Allah etmiyor. Yani süper ahmakça bir şeyle, enaniyetinden, kibirinden, haşa Allah'tan büyük gören bir üslupla kendini. Onu ateşten yarattın diyor, beni onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın diyerek Allah'a itaat etmiyor. Ve ondan sonra hemen fitneye koyuluyor. Fitnenin içerisine giriyor. Bütün insanlık tarihi boyunca kıyamete kadar fitne çıkartıyor. İşte münafık da böyle demişti hocamız. Çatladıktan sonra hemen fitneye koyulur ve bu artarak devam eder bu fitne çıkarması. İnsanların arasında Müslümanların bölünmesine çalışması, İslam'ın hakim olmamasına çalışması, Darwinizmin yıkılmamasını istemesi. Hep münafıkların özellikleri bunlar inşallah.
İnşallah.
Evet. Şimdi yani münafıklar ne yapmaya çalışıyor, müminler ne yapmaya çalışıyor? Müminler Allah'ın varlığını, birliğini anlatmaya çalışıyor. Neden? Çünkü Allah'ı çok seviyorlar. Bir kere insan sevdiğini hem çok zikreder hem bahseder, anlatır. Ondan sonra över, değil mi? Ve Allah iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi istiyor. Müminler her zaman barışı, sevgiyi, merhameti, şefkati, dostluğu, birliği bunu teşvik etmekle, bunu anlatmakla sorumludur. Allah bunu emretmiş. Mümin de, Müslüman da zaten Allah'ın kendisinde oluşturduğu o ahlak gereği bunu yapar. Çünkü neden? Çünkü insan kardeşlerini düşünür. Hepimiz Hazreti Adem'den geldik. Onun torunlarıyız. Bütün insanlık. Şimdi şeytan bazılarını esir almış. Mesela bu devirde Deccal'i esir almış. Değil mi? Deccaliyet insanlar, yani biz onlara şefkatle yaklaşır müminler. Ve şeytanın, Deccal'in getirdiği esareti üzerlerinden kaldırmak isterler. Nasıldır o esaret? Beyinlerine etki etmiştir. İşte Darwinizmle, ateist felsefelerle, materyalizmle, Allah'a inkar eden felsefelerle insanı küçüklükten beri belli bir şekilde eğiterek başı boş, sorumsuz, tesadüfen gelen, yok olmaya gidecek haşa gibi bir varlık gibi yetiştirip bütün beyinlerini, kalplerini böyle dumura uğratır. İşte mümin de bunu ondan kurtarmak ister. Şeytanın ve Deccal'in etkisinden kurtarmak ister. Allah'ın varlığını, birliğini anlatır. Onu delillendirir. Bilimsel delillerle. Günümüzde mesela hocamız Allah razı olsun, değil mi? 300'ün üzerinde eseri var, kitabı var. Ve akli ve bilimsel delillerle Allah'ın varlığını, birliğini milyonlarca dilini ortaya koyarak gösteriyor. İnşallah. Yani bu aklı ve kalbi tatmin eden bir şey. Şimdi müminler bunu yaparlar. Doğruyu, güzeli tebliğ ederler. Münafıklar ne yaparlar? Münafıklar da önce gelirler, derler ki mesela Peygamber Efendimiz'e diyorlar. Ayrı zamanda da Mehdi'ye diyecekler sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Doğru söylüyorsun, Allah var. Ben de seninle birlikte doğruyu güzeli anlatacağım. Senin yanındayım der. Ama eve gidince veya başka bir yerde yalnızken öyle değil der. Şeytanlarıyla baş başa kaldığında diyor Cenab-ı Allah. Esasında inanmıyor, kalpten inanmıyor. O gidiyor orada bir menfaat bulma ümidiyle gidip kendini öyle gösteriyor. Sinsi ve şey bir karakter. Vefasız bir karakter. Sonra bir müddet sonra yarı yolda bırakıp kaçıyor. Münafık. Ve sonra da bu güzel faaliyeti yapan, Allah'ın varlığını birliğe hatırlayan insanları mesela şu anda savaşlar var değil mi? Çocuklar öldürülüyor. Müslümanlar kadınlara tecavüz ediliyor. Şehit ediliyor. Değil mi? Onlar da bizim kardeşimiz. Müslüman mümin kardeşimiz. Niye biz İslam Birliği, Türk İslam Birliği'ni kurmaya çalışıyoruz? Bu zulüm sona ersin, ersin. Şeytanın, Deccal'in etkisi yok olsun. Barış olsun, sevgi olsun. Allah için herkes birbirini sevsin, dost kardeş olsun diye. Şimdi münafık da senin gelip paçana yapışıp senin bunu yapmaman için gayret gösteriyor. Sana iftira atıp ondan sonra seni zor duruma düşürüp bu güzel faaliyeti engellemeye çalışıyor. Yani kendisi yarı yolda seni sadakatsiz, vefasız olarak ihanet etmesine rağmen bırakıp kendi başına bir şey de yapmıyor. Geliyor özel çaba gösteriyor. Sen o doğruları anlatma. O savaşlar devam etsin o zaman. O çocuklar zulüm görsün, insanlar zayıf bırakılmışlar. Sen bunu anlatma ki o devam etsine geliyor. Münafığın yaptığı budur. Çünkü kendi kalbi katı ve bozuk olduğu için o iyilerin arasında zaten rahatsız olur, duramaz. Herkesin kalbinin katı ve kötü olmasını ister. O yüzden herkesi kendine benzetmeye çalışır. O yüzden şeytanın oyuncağı olmuştur yani. Bir nevi şeytan karakteri vardır onun üstünde. Allah o yüzden onlar cehennemin en dibindedirler diyor. Buna layık bir karakter olduğu için Allah da cehennemin en dibine koyuyor inşallah onları. Bir ayet okuyayım onunla ilgili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle müminler savaşa gidiyorlar. O devirde Müslümanları, müminleri korumak için fiziken korumak durumundalar. Sonra kederin ardından diyor, Ali İmran suresi 154, şeytanların ağzısıdırım. Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik duygusu indirdi. Bir uyuklama ki içinizden bir grubu sarı veriyordu. Müminler güvenlik içinde hissediyorlar kendini. Allah'ın vermesiyle o hissi. Bir grup da canları derdine düşmüştü. Münafıklar. Allah'a karşı haksız yere cahiliye zannıyla zanlara kapılarak. Yani Allah'a karşı isyan ediyorlar. Haksız yere. Bu işten bize ne var ki diyorlardı. Yani ya bir menfaat göremedik biz. Bir dünyevi bir şey elde edemedik. Bundan para kazanamadık. Bundan işimizi geliştiremedik. Bize bir fayda olmadı. Yani işi gücü menfaat onun. Şüphesiz işin tümü Allah'ındır. Allah diyor. Allah'ındır diyor iş. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde tutuyorlar. Gizli tutuyorlar. Yani inanmıyorlar aslında ama onu söylemiyorlar. Kendi içlerinde gizli tutuyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar. Bakın menfaatimiz olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar bir şey olsaydı.
Halbuki şehitlik orada Müslümanlar şehit tabii. Oluyor. En büyük mertebe yani şehitlik yani en büyük mertebe, büyük bir mertebe inşallah. Müslümanların istediği bir şey. Onu o şekilde görerek biz burada olsaydık öldürülmezdik diyor. Tabii bu çok büyük bir kayıpta olduğunu gösteriyor onun tabii ki.
Tabii. Yani mümin için bir şereftir. Çünkü malını ve canını Allah'a zaten baştan satmıştır. Çünkü zaten onundur. Yani kendisini yaratan, canı veren, hay olan odur. Alacak olan da odur. Yani mümin şerefle, güzellikle zaten verir Allah'a canını. Zaten onun için bir güzelliktir o. İki güzellikten biri diyor şehitlik ve gazilik için zaten Allah Cenab-ı Allah. O da diyor bizde bir menfaat olsaydı diyor. Yani bu bakış açısı tam 180 derece. De ki evlerinizde olsaydınız da üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine devrilecekleri yerlere gidecekti. Her halükarda Allah'ın kaderi takdir edilen olacaktı. Allah canını alırdı onun diyor yani o. İnşallah.
İnşallah.
Bunu Allah sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için yaptı. Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. İnşallah.
İnşallah. Allah tabii nasıl davranılacağını bildiriyor devam Kur'an'da. Mesela Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla mücadele et. Ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Yani Allah Peygamber Efendimiz'e işari manasıyla da tabii Hazreti Mehdi'ye de bakıyor. Bir fikri mücadele olması gerekiyor. Mesela bizim burada yaptığımız münafıklara karşı bir mücadele. Ve bu bir ibadettir. Allah bunu emrediyor çünkü inşallah. Onların deşifre edilmesi, tanıtılması son derece önemli. Müslümanların da münafık özelliklerini bilip bunlardan kaçınması önemli. Bunun için de münafıklarla ilgili ayetlerin sık sık gündeme getirilip tekrarlanması ve Müslümanın bunları bilmesi gerekiyor ki inşallah ona göre uygun davransın, uygun yaşayabilsin. Hem o özelliklerin üzerinde hiç olmaması için hem de aynı zamanda münafıkları bilip teşhis ederek Ona göre davranılması için. Çünkü gizli gizli İslamiyet'e karşı ve Peygamberimiz döneminde Peygamber'e karşı sallallahu aleyhi ve selleme, Mehdi döneminde Mehdi'ye karşı mücadeleleri olacak. Bu mücadelede bunları etkisiz kılmanın, ki Allah biraz önce okuduk, duvarlar arkasında olmadan mücadele etmezler diyor. Küfürle işbirliği yaparlar diyor. Yani kendilerini ortaya koymuyorlar. Gizli bir mücadele içerisine giriyorlar küfürle işbirliği yaparak. Dolayısıyla bunları bu şekilde deşifre ederek etkisiz kılmak çok önemli. O zaman herkes, Müslümanlar bilinçlendiğinde inşallah, münafıklarla ilgili ayetleri bildiğinde, kimin münafık olabileceğini, nasıl münafık yapabileceğini bildiğinde, münafıkların siz o zaman hareket kabiliyetini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani bunlar karanlıklarda çakallık yapabilecekken, projektörleri üstüne yaktığınızda, deşifre ettiğinizde çakallıklarını yapamazlar. Bu yüzden münafık konusunun üzerinde durulması ve sık sık durulması son derece önemli. Ve bunu Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz inşallah. Mesela Allah yine başka bir önlem olarak müminlerle birlikte hareket etmelerine izin vermemeyi emrediyor. Bakın ayette şöyle buyuruyor Allah. Bundan böyle Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de yine savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki kesin olarak benimle hiçbir zaman savaşa çıkamazsınız. Peygamber kabul etmiyor. Bir kere bu ihanet ettikleri için peygamber tekrar gelip Müslümanların aralarına girmelerine, Müslümanlarla birlikte hareket etmelerine izin vermiyor. Vermemesini söylüyor Allah daha doğrusu. Ve kesin olarak benimle bir düşmana karşı savaşamazsınız. Çünkü siz oturmayı ilk defa hoş gördünüz. Öyleyse geride kalanlarla birlikte oturun. Çünkü diyor Allah, Müslümanlarla birlikte olduklarında oraya fitne ve zarardan başka bir şey getirmezler diyor. Yani Müslümanlar dünyanın en güzel ahlaklı insanları. Peygamberin kin duymaları, ki Peygamber Efendimiz'e en çok kin duyuyorlar sallallahu aleyhi ve selleme. Mehdi döneminde de Mehdi'ye. Allah diyor ki bu kinlerinin sebebi diyor, onu Allah'ın ve elçisinin bol ihsanıyla zengin etmesinden başka bir sebebi yoktu diyor. Yani bunları Peygamberimiz Efendimiz dini buna Peygamber Efendimiz öğretiyor. Hazreti Mehdi aynı şekilde dini öğreten kimse. Fakat varsa yoksa Hazreti Mehdi ve Peygamber Efendimiz'e karşı mücadeleleri oluyor. Bunu da bakın duydukları kin tam nankör olduklarını, ahlaksız, alçak olduklarını gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz döneminde Peygamber Efendimiz bu dönemleri Hazreti Mehdi'nin onun bol ihsanıyla zengin etmek. Yani onları rahat ettirtiyor. Bakıyorlar Müslümanların imkanlarından yararlanıyor bu çakallar. Ve bundan dolayı bakın sırf bu nedenden dolayı müthiş bir nankörlükle kin duyarak faaliyet yapıyorlar. Yani bu en aşağılık varlık modeli. Böyle Allah'ın gösterdiği. Zaten hayvanlardan daha aşağılıktırlar diyor. Yani hayvanlarda bu tavırları görülmez. Hayvanlarda yine Allah gösteriyor doğadaki hayvanlara baktığımızda. Sadakat oluyor, değil mi? Şefkat oluyor, merhamet oluyor. Bunlarda bunların hiçbiri yok. Olabilecek en kötü özelliklerin ortaya çıktığı insan topluluğu. Tabii onlara uymamak gerektiğini de söylüyor Allah. Şu halde sen bundan dolayı davet et. Ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların heva, istek ve tutkularına uyma. Müslümanlar bunlara hiçbir zaman uymazlar. Bunların yaşadığı bu pislik dolu hayattan nefret eder zaten Müslüman. Yani onun böyle işte bir domuzun pis yerinde yapışıp kan emmesiyle, beslenmesiyle yaşadığı bu ahlaksız hayatta, bu alçak hayattan Müslüman zaten tiksinir böyle bir hayattan. Müslüman izzeti Allah'ın elçisini ve Müslümanların yanında arar, onuru inşallah. Allah'ındır izzet ve onuru inşallah. Allah'tan yanadır her zaman, dinden yanadır. Dinin hakim olması için çabalar. Bunlar da dinin hakim olmaması için çabalarlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, mümkün değil başarılı olmalarının. Allah çünkü İslam'ın hakimiyetini kesin olarak vaat ediyor inşallah. İsterseniz oradan da hakimiyet ayetlerinden okuyalım inşallah. Allah bunu kesin olarak vaat ediyor inşallah.
Evet. Ben okuyayım Oktar Hocam istersen.
Ben de hazır, sen de okuyabilirsin. Buyur hocam.
Tamam inşallah. Araf suresinin 128. ayeti, şeytanlar Allah'a sınırım. Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır, yeryüzü, dünya. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir. Bakın bu ayet için Peygamber Efendimizin torunu Ebu Cafer Muhammed Bakır'dan şöyle rivayet ediyor Ebu Halid el-Kubuli. Hazreti Ali'nin kitabında şunun yazını olduğunu gördük diyor. Gerçek şu ki arz Allah'ındır, onu kullarından dilediğini mirasçı kılar, en güzel sonuç muttakiler içindir. Ayeti için ben ve ehli beytim Allah'ın yeryüzünde mirasçı kıldığı kimseleriz. Biz muttakileriz, ve yeryüzünün tamamı bizimdir. Benim soyumdan Kaim, Hazreti Mehdi bütün yeryüzüne hakim olur. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeryüzünde tasarruf etmesi gibi.
İnşallah. Ben de bir ayet okuyorum inşallah. Hakimiyet, İslam'ın hakimiyetiyle ilgili şeytandan Allah'a sığınırız. Andolsun biz zikirden, sonra Zebur'da da, yani Tevrat ve Zebur'da da hiç şüphesiz salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır diye yazdık. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Bunlar ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabıdır. Yani İmam Bakır aleyhisselam bu ayetin Hazreti Mehdi'ye baktığını ve İslam'ın dünyaya hakimiyetine olduğunu söylüyor inşallah bu Allah'ın verdiği bu sözde. Bakın burada Tevrat ve Zebur'da da yazdık diyor Allah. Hemen Tevrat'tan çok kısa okuyorum. Dünya hakimiyetine, Hazreti Mehdi'ye ve döneminde yaşanacak dünya hakimiyetine ilgili olarak. Yaratılış 26'ya 4. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Tevrat'ın yaratılış bölümü. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki bütün uluslar senin soyun aracılığıyla kutsanacak. Hazreti Mehdi, Kral Mesih, Şiloh ve Moşiyah olarak Tevrat'ta zikredilmiştir. Allah'ın da bildirdiği gibi bakın. Tevrat'tan zikirden sonra Zebur'da da, Tevrat'tan sonra Zebur'da da bildirdik diyor Allah inşallah.
Ara vereceğiz herhalde.
Kısa bir yerden sonra Sayın Adnan Oktar'ın katılımıyla devam edeceğiz.